Sahil.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Nebiyyuna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, en son Ramazan'dan önce dersimizi durdurmuştuk. En son aldığımız bab, Babul Mesacit. Yani mescitler bölümü. O konuyla ilgili hadisleri ele aldık, bitirdik. Elhamdülillah. Bugün de yeni bir baba başlıyoruz. Babu sıfatı salati. Namazın şekli bölümü. Namazın şekli bölümü. Yani namazın sözlü ve fiili heyetinin, yani kılınma şeklinin nasıl olduğunu anlatan babı ne yapıyoruz arkadaşlar? Ele almaya başlıyoruz. Yine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, alimler namazla ilgili ve diğer ibadetlerle ilgili, genel manada ibadetlerle ilgili olarak baktığımız zaman her ibadetin yapılış şekli ile ilgili ne yapmışlar? Fıkıh kitaplarında özel bablar hazırlamışlar. Şimdi bakıyorsun, sıfatu salah diyorsun. Namazın kılınış şekli. Sıfatul hac diyorsun. Değil mi? Sıfatı savun diyorsun. Orucun tutuluş şekli, haccın yapılış şekli diye alimler ne yapmışlar? Bu konuların nasıl yapıldığına dair, ibadetlerin nasıl yapıldığına dair fıkıh kitaplarında özel bu konulara has bablar ele almışlar. O yüzden buradan yola çıkarak diyoruz ki bir ibadetin Allah-u Teala'nın katında kabul olması için iki tane ne gerekiyor arkadaşlar?
Şart.
İki tane şart gerekiyor. Bunların birincisi İhlas. Yani yapılan ibadetin Allah'ın rızasını kazanmak için olması gerekiyor. İçeride, yani yapılan ibadetin içinde en ufak bir riya olmaması gerekiyor. Tamamen Allah'ın rızasını gözeterek yapılmış olduğunda ibadetin kabul edilmesindeki birinci şartını atmış oluyoruz. Yerine getirmiş oluyoruz. İbadetin kabul olmasındaki ikinci şart ne arkadaşlar? Mutabaatur Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek. Onun yaptığı gibi yapmak. Diyoruz ki bir insan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ediyorum diyebilmesi için o ibadetle ilgili, işte bu namazsa namaz, oruçsa oruç, zekatsa zekat, haçsa haç, hangi ibadet olursa olsun bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ediyorum diyebilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ibadeti nasıl yaptığını ne yapması gerekiyor? Bilmesi gerekiyor. Yani o ilim sana ulaşmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ibadeti nasıl eda ettiği ilmi sana ulaşmadan onu kendine örnek alabilir misin? Alamazsın. Peki İslam dininde şöyle bir bakış açısı var mı? Yani böyle olması muhtemeldir, olabilir. Bence bir sıkıntısı yok. Böyle yaparsak ne var ki? Gibi sözlere baktığımız zaman arkadaşlar, İslam'ın özüne tamamen aykırı olan sözler diyoruz. Biraz önce tekrarladığımız gibi bir ibadetin kabul olması için iki şart gerekiyor. Birincisi ihlas, ikincisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetine uygun hareket edebilmek için o ibadeti nasıl yaptığını ne yapmamız gerekiyor? Biliyor olmamız gerekiyor ki onun sünnetine ittiba ediyoruz diyebilelim. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken diyor ki: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerculllaha vel yevmel ahire ve zekerallaha kesira." Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel örnekler vardır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeyi Allah Resulü, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize ne yapıyor? Onu karşımıza güzel bir örnek olarak tayin ettiğini bize haber veriyor. Yine namaz ile ilgili, namazın nasıl kılınacağı ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen apaçık hadis-i şerifler de var. Bunlardan bir tanesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Beni namaz kılarken gördüğünüz gibi ne yapın? Namaz kılın. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazlarımızı nasıl kılacağımızı da bize öğretiyor. Diyor ki ben nasıl kılıyor isem siz de ne yapın? O şekilde namazlarınızı eda edin diyor. Yine bu hadis-i şeriften de anladığımız üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığını anladığımız zaman o zaman diyoruz ki onun sünnetine ittiba etmiş oluruz. Yine burada ince bir noktaya, ince bir ayrıntıya da değinmemiz güzel olur. Biz diyoruz ki biz Kur'an ve sünnet üzerine yaşadığımızı söylüyoruz değil mi? Ama sadece Kur'an ve sünnet üzerine yaşıyorum demek yeterli değil. Yani Kur'an ve sünneti sahabenin anladığı şekilde anladığımızda hakkıyla Kur'an ve sünneti anlamış oluyoruz. Yani çoğu insandan görüyorsunuz değil mi? Ayetleri, hadisleri bir şeye delil olarak getiriyorlar. Ama bakıyorsun bunu nerede kullanıyorlar? Kendi heva ve heveslerine uygun olan şeyde. O adama sorsan ne diyor? Ben Kur'an ve sünnete göre hareket ediyorum. Biz diyoruz ki hayır. Biz yalın olarak Kur'an ve sünnete göre hareket etmiyoruz. Biz sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den anladığı şekli ile Kur'an ve sünnete ne yapıyoruz? İttiba ediyoruz. Yani burası çok önemli arkadaşlar. Yani biz bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılış şekli olsun veya herhangi bir ibadet olsun veyahut da akide ile mesele ile ilgili herhangi bir durum olsun. Açıp Kur'an-ı Kerim'den ayete bakıp oradan hüküm çıkarmaya çalışmıyoruz. Hadisi okuyup metninden anlamaya ne yapmıyoruz? Çalışmıyoruz. Biz geçmişte selef-i salihin dediğimiz sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve ondan sonra onlara tabi olan alimlerin anladığı şekli ile Kur'an'ı da hadisleri de ne yapmaya çalışıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala o topluluktan, sahabelerden razı olduğunu söylüyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onlardan razı olduğunu, onların da Allah'ın rızasından hoşnut olduklarını ayet-i kerimede Allah-u Teala bize bildiriyor. Demek ki bu insanlar Allah-u Teala'nın razı olduğu şekilde yaşadılar. Bu hal üzerine ne yaptılar? Öldüler. O zaman bize de düşen onların yaşadığı şekilde, onların yaşadığı şekilde bu İslam dinini yaşamaya çalışmak. Onların yaşadığı şekilde bu İslam dinini yaşamaya çalışmak. Bu girişten sonra Hafız İbni Hacer rahimeullah, biliyorsunuz bu hadis kitabında sürekli bunu söylüyoruz. Hadisin, eğer hadis uzun ise ne yapıyordu Hafız İbni Hacer? Şahit olan bölümüne ise o kısmı orada alıyor. Geri kalan kısmı ne yapmıyordu? Zikretmiyordu. Yine bu konuyla ilgili ilk hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Yine bu hadis-i şerifin bir gelişme sahnesi var. Bunu Hafız İbni Hacer kitabında yer vermiyor. Ama biz fayda olması babından ne yapacağız? Bu hadisin ilk kısmını da burada zikredeceğiz. Oradaki faydayı da ne yapacağız? İnşallah aktaracağız. Fıkıh kitaplarında alimler arasında El-Musî'u fî salâtihi. Yani namazını düzgün bir şekilde eda etmeyen kimsenin namazı adı altında bu hadis-i şerif ne yapılıyor? Biraz sonra aktaracağımız hadis-i şerif bu ismiyle meşhur olmuş. Sahabelerden bir tanesi, biraz sonra söyleyeceğiz. Geliyor, mescitte namaz kılıyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Selam veriyor. Allah Resulü diyor ki dön. Namazını kıl çünkü sen ne yapmadın? Namaz kılmadın. Bu hadis-i şerif biraz önce söyledik arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifi. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal İzâ kumte ilas salati fe esbigil vudu thumme stekbilil kıble fekebbir thumme kra ma teyessere ma'ke minel Kur'an thumme erka' hatta tatma'inne raki'a thumme erfa' hatta ta'tedile qa'ima thumme escud hatta tatma'inne sacide thumme erfa' hatta tatma'inne calise ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما ولأحمد فَاَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ. Hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki, Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Namaza kalktığın zaman en güzel şekilde abdest al. Namaza kalktığın zaman en güzel şekilde abdest al. Sonra kıbleye yönel ve tekbir al. En güzel şekilde abdest al. Sonra kıbleye yönel ve tekbir al. Sonra Kur'an'dan kolayına geleni oku. Sonra rükûya eğil ve rükûda tam mutmain ol. Sonra doğrul ve tam dik ol. Sonra secdeye git ve secdede de tam mutmain ol. Sonra doğrul ve tam mutmain olarak otur. Sonra tekrar secdeye git ve secdede de tam mutmain ol. Sonra bunu bütün namazında yap. Bu hadis-i şerifi Bukhari ile birlikte 7 imam tahric etmiş. Hadisin metni ise Bukhari'ye ait. Yine İbn-i Mace'nin Müslim'in isnadı ile yaptığı rivayette ayakta mutmain oluncaya kadar dur ifadesi olduğunu görüyoruz. Konuyla ilgili arkadaşlar biraz önce söyledik. Müellif hadisin başını şahit kısmı ne ise onu zikrediyor dedik. Kitabı muhtasar kılmak için, özet olarak yapmak için. Bu şekilde hadisin baş kısmını zikretmediğini söyledik. Hallad bin Rafi radıyallahu anh sahabeden bir gün Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve orada namaz kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeleriyle birlikte mescitte oturmuş sohbet ediyorlar. Hallad bin Rafi radıyallahu anh namazını kılıyor. Sonra gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip selam veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki irci' fasalli fe inneke lem tusalli. Diyor geri dön, namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle oturduğu mecliste aynı zamanda mescide gireni, çıkanı, değil mi? Ne yapıyor? Onları da murakabe ediyor. Eğer onlardan bir hata sağdır olursa ne yapıyor? Onu uyarıyor. Bu sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına namaz kılmış bir şekilde geliyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı bu namazı ne yapmıyor? Ondan razı olmuyor. Diyor ki sen şu anda namaz kılmadın. Geri dön. Tekrar namaz kıl. Yeniden gel diyor. Bu sahabe yeniden gidiyor. Biraz önce namaz kıldığı gibi namazı kılıp yeniden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı ibareyi tekrarlıyor. Diyor ki irci fasalli fe inneke lem tusalli. Diyor ki geri dön, namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın. Bunun akabine sahabe üçüncü kez ne yapıyor? Geri namaz kıldığı yere dönüyor. Aynı şekilde namazı kılıp tekrardan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tepkisi yine aynı şekilde. Diyor ki geri dön, namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın. Üçüncü kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiyi geri çevirdiğinde diyor ki وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اُحْسِنُ قَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي. Diyor ki seni hak olarak, yani seni hak bir peygamber olarak gönderene and olsun, yemin olsun ki لَا اُحْسِنُ قَيْرَ هَذَا. Diyor ben bundan daha iyi bir namaz kılma şekli bilmiyorum. Ben bu kadar biliyorum. Benim öğrendiğim bu kadar. فَعَلِّمْنِي. Diyor ki bana öğret. Bana diyor nasıl namaz kılmam gerektiğini öğret. Burada arkadaşlar sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitabı muhteşem. Diyor ki seni hak olarak gönderen Allah'a and olsun ki yani ben senin peygamberliğini kabul ediyorum. Ve ben şu anda hata yaptığımı da kabul ediyorum. Yani bunu da inkar etmiyorum, büyüklenmiyorum, kibirlenmiyorum. Evet doğru söylüyorsun. Sen öyle diyorsan sen peygambersin. Allah-u Teala seni bu görevle göndermiş. Eğer sen bana senin namazın olmadı diyor isen ben bunu kabul ediyorum. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben senin peygamberliğini kabul ediyorum. Yani benim üzerime yaptığın bu uyarıyı da ne yapıyorum? Alıyorum. Değiştireceğime de ne diyorum sana? Söz veriyorum. Diyor ki feallimni. Bunun akabinde bu lafla da yetinmiyor. Diyor ki bana ne yap? Öğret. Çünkü diyor ben Bu kadar biliyorum. O yüzden bakıyoruz arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesiyle olan diyaloğuna bakıyoruz. Bak sahabe geliyor, bilmiyor, geri gönderiyor. Aynı hata üzerine yeniden geri geliyor, yeniden geri gönderiyor. Aynı hata üzerine üçüncü kez geliyor, yeniden geri geliyor. Dördüncüde sahabe diyor ki artık, yani ben gidersem yine aynı şeyleri yapıp tekrar senin yanına geleceğim, sen beni bir daha göndereceksin. O zaman diyor ki bana bunu öğret. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenlikteki uslubu da çok önemli. Bundan sonra bu sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona öğrettiği namaz şeklini unutur mu? Unutmaz. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şekilde anlatsaydı hemen ilk seferde belki bunu o kadar önemsemeyecekti. Çünkü niye? O anda ama 3 kere gönderdi onu geriye. Artık onun içinde ne oldu? Daha bir önem kazandı. Ya ben nerede hata yapıyorum? 2'de bir peygamber beni geri gönderiyor. Ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ona bu uslubu bile artık hayatı boyunca unutamayacağı bir ilmi öğretmiş olduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغُ الْوُضُ Namaza kalktığın zaman en güzel şekilde abdest al. Sahabeye diyor ki namaza kalktığında en güzel şekilde abdest al. Şimdi biz biraz önce dedik ki müellif hadis-i şerifi zikrederken baştaki bu gelişen kıssayı ne yapmadı? Zikretmedi. Direkt metne bakıyoruz. عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme قَالْ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِقُ الْوُضُ Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'den anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Namaza kalktığında abdestini güzel bir şekilde al. Hitabı kime anlıyoruz? Direkt hadisin zahirine baktığımız zaman. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı anlıyoruz. Hadise aktaran o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaza kalktığında ne yap? En güzel şekilde abdest al. Peki hadisin başını okuduğumuzda, rivayetlere dönüp başını anladığımız zaman Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bu cereyan eden olayı aktardığını görüyoruz. Yoksa birebir olayın içinde değil. Dedik ki olayın içindeki sahabenin ismi ne? Hallad bin Rafi radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh da gözü önünde cereyan eden bu olayı ne yapıyor? Bizlere aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam اِذَا قُمْتَ İlâ salati. Namaza kalktığında namaz kılmak istediğinde olarak ne yapıyoruz? Burayı tercüme ediyoruz. Arkadaşlar Arapçada böyle bir kural kaide var. Eğer bir fiili yapmaya yakın bir zamanda yapmaya niyet ediyor isen o senin bu niyetin o fiil ile isimlendirilir. Yani nasıl? Diyor ki اِذَا قُمْتَ اِلَى salati. قُمْتَ fiil olarak ne? Mazi bir fiil değil mi? Geçmiş bir fiil. Namaza kalktığında, yani namaza başladığında kelime olarak bakarsan, namaza kalktığında abdest al. Yani namaza başladığında abdest al mı diyoruz? Hayır. Şimdi başka bir hadis-i şeriften örnek vereceğim. Daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Diyor ki sahabeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken, Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ dehalel helâ, kâle Allahümme inni e'ûzu bike minel hubthi vel habâith. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu anda direkt metin tercümesini yapıyorum. İzâ dehalel helâ. Ne demek?
Tuvalete girdiğinde.
Kâle Allahümme inni e'ûzu bike minel hubthi vel habâith. Allah'ım erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım. Direkt bu şekilde metne baktığımız zaman ne anlıyoruz? Tuvalete giriyor. Tuvaletin içinde bu zikri söylüyor. Değil mi? Peki işin aslı böyle mi? Diyoruz ki hayır. Ne diyoruz? Tuvalete girmek istediğinde. Diyoruz ki bir fiili yapmaya murad ediyorsan, o fiili gerçekleştirmek istiyor isen, senin bu isteğin o fiil ile ne yapılır? İsimlendirilir, bu şekilde zikredilir. Yoksa buradan kasıt, tuvalete girdiğimiz zaman duayı yapmayacağız. Buradan kasıt ne? Tuvalete girmek istediğimiz zaman bu duayı yapacağız diyoruz. Allah Resulü diyor ki, اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاتِ Namaza kalktığında, artık namaza başlıyorsun, o sırada abdest al manasına gelmiyor. Ney? Namaz kılmak istediğinde, namaz kılacağın zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاَسْبِقُ الْوُضُ Ne yap? Abdest al. İsbâgul vudu, daha önceki derslerimizde taharet bölümünde hatırlarsınız. İsbâkul vudu, yani güzel bir şekilde abdest almayı ikiye ayırmıştık. Dedik ki abdest azalarının, yıkanacak olan azaların yıkanması, mesh edilecek azaların mesh edilmesi hakkıyla yapıldığı zaman bu ne olarak isimlendiriliyor? İsbâkul vudu. Bu da diyoruz ki hükmü ne bunun? Vacip. Yani sen kolunu dirseklerle beraber yıkaman mı gerekiyor? Sen bunu bu şekilde, güzel bir şekilde yıkaman gereken yerleri, ayet-i kerimede ve hadislerde yıkaman gereken yerleri veyahut da mesheden etmen gereken yerleri hakkıyla yıkıyorsan, o zaman diyoruz ki sen isbâkul vudu, yani abdestini hakkıyla yerine getirdin. Bu ne diyoruz? Vacip. Bir de müstahap olan isbâkul vudu var. O da diyoruz ki arkadaşlar elini birden fazla yıkamak. Yani bir kez yıkadın, ikinci, üçüncü kez yıkamayı biz ne diyoruz? Müstahap diyoruz, sünnet diyoruz. Bu da yine isbâkul vudu, yani abdesti güzel tam manasıyla alma adı altında bu kapsama giriyor. Ama diyoruz ki bunun hükmü ne? Sünnet. Yani elimizi ikinci, üçüncü kez yıkamanın hükmünün sünnet olduğunu söylüyoruz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثُمَّسْتَقْبِلِ الْقِبْلَ, daha sonradan kıbleye yönel diyerek bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye bunu emrediyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona abdest almasını söyledi ve kıbleye doğru dönmesini söyledi. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın şartlarından, daha önceki derslerimizde namazın şartlarını aldık. Namazın şartlarından sadece bu iki şartı o sahabiye söylüyor. Şimdi o sahabe geldiğinde namaz kılıyor mescitte değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun abdestsiz bir şekilde namaz kıldığını mı gördü? Yok. Kıbleye doğru, büyük bir ihtimalle kıbleye doğru yöneldi. Çünkü namaz kılıyordu. Ama Allah sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikretti. Mesela diğer setrul avreti, değil mi? Necasetten temizlenmeyi ona söylemedi. Neden? Bu iki şartı bu sahabiye söylemiş olabilir.
Diğer şartların tamamlandığını,
diyoruz ki bu sahabede demek ki diğer şartlar yerine gelmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla ilgili uyarı yapmadı. Abdestle ilgili uyarıyı neden yaptığını söylüyoruz. Çünkü bu sahabe nasıl namaz kılacağını tam manasıyla bilmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şunu hatırlattı. Hani bu namazı tam manasıyla kılmayı bilmeyen bir kişi aynı zamanda nasıl abdest alacağını da tam manasıyla ne yapabilir? Bilmeyebilir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdesti ona ne yaptı? Öncelikle zikretti, hatırlattı. İkinci olarak ona kıbleye dönmesi gerektiğini söyledi. Diyor ki ilim ehli burada şu ihtimal dahilindedir. Allah Resulü Aleyhisselam o kimsenin kıbleye doğru namaza başladığını gördü ama namazın sonuna kadar kıbleye doğru tam bir manada yönelmediğini gördü. O yüzden ne yaptı? Kıbleye doğru yönelmesini ona emretti. Yani başından sonuna kadar bu hal üzerinde ne yapman gerekiyor? Bu namazı eda etmen gerekiyor. Çünkü bu sahabe Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ, nereye yönelirseniz Allah'ın zatı, değil mi, vecihi oradadır ayetini okuyup, yani namaz kılarken de yön tayin etmeye gerek yok. İster buraya dön, ister oraya dön, ister şuraya dön diyerek bu ayetleri bu şekilde anlayabileceğinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselam onun bu halini gördüğü için öncelikle abdest almasını ona söylüyor, emrediyor. Bunun akabinde diyor ki kıbleye doğru dön. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki fekebbir, diyor ki ondan sonra tekbir al. Bu tekbir hangi tekbir? İftitah tekbiri dediğimiz, tekbiratul ihram dediğimiz, namaza başlarken söylediğimiz Allahu Ekber lafzı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona namaza başlarken ne diye başla? Allahu Ekber diye başla. Peki bu tekbirin tekbiratul ihram diye isimlendirilmesinin sebebi ne? Çünkü diyoruz ki namaz öncesinde bazı hareketler bize helalken, bazı hareketler, bazı sözler ve bazı fiiller bize helalken, namaza bu tekbiri aldığımızda o helal olan şeyler bize ne oluyor? Yasaklanıyor. Haram olduğu için bu tekbir ne olarak isimlendiriliyor? İftitah tekbiri olarak isimlendiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki ne yap? Tekbir al. Diyoruz ki bu konuyla ilgili namaza başlarken ibadetlerde arkadaşlar, ibadetlerde tevkifi bir durum vardır. Yani ibadetlerde yorum yapılmaz. Nasıl geldiyse o haliyle alınır, o haliyle ne yapılır? Yapılır. Yani bugün birisi dese ki, ya Allahu Ekber ne demek?
Allah en büyüktür.
Allah en büyüktür. Burada Allahu Teala'ya sena, bir övgü var mı?
Var.
Peki birisi dese ki, eğer buradan maksat Allah'ı övmek ise, o zaman birisi La İlahe illallah dese namaza başlarken, Subhanallah dese, Elhamdülillah dese olur mu?
Olmaz.
Diyoruz ki olmaz. Bu tekbir namazın rükünlerinden olan bir tekbirdir. Namaza girmek istiyor isek bu lafzı ne yapmamız gerekiyor? Aynı ile söylememiz gerekiyor. Bunun yerine bedel olarak başka bir lafız söyleyemeyiz. Allahu Ekber dersek namaza girmiş, başlamış oluruz. Subhanallah deyip namaza girme gibi bir ihtimalimiz yok. Biraz önce dersin başında ne dedik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edebilmek için onun sünnetini, değil mi? Namaz kılış şeklini bilmemiz gerekiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her namaza başlarken Allahu Ekber sözü ile namaza başladığını, bunun dışında başka bir ibare ile namaza başlamadığını söylüyoruz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثُمَّ اَقْرَى مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ Diyor ki tekbirden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye Kur'an-ı Kerim'den sana kolay gelen yeri oku diyor. Kur'an-ı Kerim'den sana kolay gelen yeri oku. Yine buraya bakıyoruz arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada iftitah duası, Subhaneke veyahut da bunun dışında sünnette gelen diğer duaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye ne yapmıyor? Öğretmiyor. İlim ehli bunu iki şekilde açıklıyor. Birincisi diyor ki vacip olduğu için, vacip olmadığı için öğretmiyor. Yani bu vacip değil. Okumasa da ne olur namazı? Kabuldür. Diyorlar ki bu yüzden öğretmiyor. Bir grup ilim ehli de şu şekilde açıklıyor. Sahabeye olan rahmetinden dolayı, yani sürekli bütün malumatları aynı anda ona vermeye çalışsa belki bunların çoğu ne olacak? Unutacak, olayı kavrayamayacak. Diyecek ki iftitah tekbiri var. Ondan önce işte Euzu Besmele çekmen sünnet, iftitah tekbiri sünnet. Sonra Fatiha'yı okuman gerekiyor. Ondan sonra herhangi bir sure okuman gerekiyor. Bak sadece kıyamda kaç tane? 4-5-6 tane şey saydık. Rükuda, rükudan doğruluktan sonra secdede bunların hepsini bir kere de anlatsa karşısındaki insan bunu ne yapabilir? Anlamayabilir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle yapması gereken şeyleri ne yapıyor ona? Söylüyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'den sana kolay gelen yeri oku diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ibareye baktığımız zaman arkadaşlar, bu hadisteki ibareye baktığımız zaman genel bir mana içeriyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'den sana kolay gelen yeri oku. Bu Fatiha suresi de olur. Ayetel Kürsi de olur. Herhangi bir sureden, herhangi bir bölümde ne olur? Olabilir. Ama bununla ilgili başka sahih olan hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Namazda Fatiha suresini okumayanın namazı yoktur diyor. O zaman diyoruz ki bu hadis-i şerif ışığında da bu hadis-i şerifi nasıl anlıyoruz? Yani sana namazında Kur'an-ı Kerim'den kolay gelen yeri oku. Yani Fatiha'dan sonra namazda sana kolay gelen yeri oku. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'den sana kolay gelen yeri oku. Yani ne? Fatiha suresini oku. Çünkü Fatiha suresi ezberlenmesi kolay. Topu topu kaç? 7 ayetten oluşan bir sure. Yani ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü şuraya hamlediyoruz. Kur'an-ı Kerim'den kolay gelen yeri oku. Yani Fatiha suresini oku. Bu kastediliyor. Diğer hadis bunu açıklıyor. Veyahut da Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'den sana kolay gelen bir yeri oku manasına anlaşılması gerektiğini söylüyoruz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثُمَّرْكَ Sonra ne yap? Ruku et. Ruku ne demek arkadaşlar? Kişinin, değil mi? Tazim ettiği, yücelttiği kişinin önünde elleri dizlerine gelecek bir şekilde vücudunu öne doğru eğme. Bu fiile biz ne diyoruz? Ruku diyoruz. Kim için yapılır? Kim kimi tazim ediyorsa, yüceltiyor ise onun için yapılır. O zaman yüceltilen kişiye yapılan bu hareket ibadet midir? İbadettir. Peki Allah'tan başkasına sarf edilmesi şirk midir? Şirktir. Diyoruz ki şirktir. Bu sadece namaz ile sınırlı bir ibadet, fiili bir ibadet değil. Yani bugün sen, ki görüyoruz burada değil mi? Günümüzde insanların hocalarına, şeyhlerine bu şekilde hürmeten dedikleri, onları tazim etmek için önlerinde ruku ettiklerini, eğildiklerini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hatta bunda aşırıya gidenlerin o şeyhlerinin önünde, hocalarının önünde secde ettiklerini dahi ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Birer ibadettir. Allah'tan başkasına sarf edildiği zaman bunun hükmü insanı İslam milletinden çıkartan büyük şirktir diyoruz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ruku ettirdikten sonra hatta tatma'inne raki'a. Yani ettiğin bu rükuda mutmain olana kadar bekle. Ettiğin bu rükuda mutmain olarak olana kadar bekle. Burada arkadaşlar ilim ehli bu tama'nin kelimesini, mutmain olma kelimesini iki şekilde açıklıyor. Birincisi diyor ki o hal üzerine sükunette ol. Yani eğildin, eğilmişken ne yap? O hal üzerinde dur. O hal üzerinde eğildiğin o rükû esnasındaki o hal üzerinde dur. Yine ilim ehli ikinci olarak şu şekilde açıklama getiriyor. Diyor ki rükû ettiğin esnada sana vacip olan söylemen gereken bir zikir var değil mi? Rükûda ne o? Subhane Rabbiyal Azim. Yani diyor ki en az bir kez Subhane Rabbiyal Azim diyecek kadar ne yap? O makamda, o mevkide, o pozisyonda ne yap? Bekle. Yani bir insan direkt hemen rükûya eğilip rükûdan kalkarsa diyoruz ki o insanın rükûsu nedir arkadaşlar? Olmaz. Gerçekleşmemiş olur. Namazı da ne olur? Batıl olur. Yani sadece eğilmek yeterli değil. Eğilip o pozisyonda oradaki vacip olan zikri en az bir kez söyleyecek miktarda orada beklemek diyoruz ki namazın neyinden arkadaşlar? Rükünlerinden. O pozisyonda beklemek namazın rükünlerinden olmazsa olmazlarından. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثُمَّ رْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَ. Sonra diyor ki doğrul, tam dik olacak şekilde ne yap? Rükudan doğrul. Yani rükuya gittin, oradaki zikri yapacak kadar bekledin, o zikri yaptın, vacibi de yerine getirdin. Sonra rükudan ne yap diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Doğrulması gerektiğini o sahabeye bildiriyor. Diyoruz ki demek ki rükudan doğrulmak namazın rükünlerinden bir rükün. Bir insan rükudayken doğrulmadan direkt secdeye gitse olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Peki rükudan doğrulur gibi yaparak direkt secdeye gitse olur mu?
Olmaz.
Diyoruz ki olmaz. Namazda rükudan doğrulmak namazın rükünlerinden. Peki doğruldu, doğruldu, doğruldu da olmaz secdeye gitti olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Niye? Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Başka gelen rivayetlerde hatta tetmainne kaime. Tam kıyamda olacak şekilde mutmain olana kadar ne yap? Bekle. O zaman da diyoruz ki rükudan doğrulduktan sonra Semiyallahu lümen hamide dedik. Rabbena velekel hamd diyecek kadar o pozisyonda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Beklememiz, durmamız gerekiyor. Burası çok önemli. Rükudan doğruldun. Semiyallahu lümen hamide dedin. Daha beklemeden secdeye gidersen diyoruz ki sen o rükünü hakkıyla yerine getirmedin. Rabbena velekel hamd diyecek kadar o şeyde ne yapman gerekiyor? O pozisyonda beklemen gerekiyor. Sonra Allah sözlem diyor ki sümmescüt. Sonra secde et. Sonra secde et. Diyoruz ki arkadaşlar secde kaç aza üzerine oluyor? 7 aza üzerine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki umirtu en escude ala seb'ati a'zumin. 7 değil mi? Aza üzerine secde etmek ile ne yaptım? Emrolundum. Bunlar hangileri arkadaşlar? Alın ne ile beraber? Burun ile beraber 1. Sonra 2 el. Yani 2 el ne oldu? İkisi. 1, 2. Alınla secdeyi 1 saydık. 3. 2 de diz. 5. 2 de ayaklarımızın parmakları kaç oldu? 7. Demek ki bu 7 aza üzerine secde etmemiz gerekiyor. Diyoruz ki bu 7 aza üzerine secde edeceğiz dedik ya. Bir insan secdenin başından sonuna kadar bu azalardan herhangi bir tanesini kaldırsa, 7 aza üzerine veyahut da hakkıyla secde etmiş olur mu? Şimdi düşünün, hani örnekle açıklayalım. Secdeye gittik, 7 aza üzerine secdeye gittik. Başımız kaşındı, sağ elimizi kaldırdık. Kafamızı kaşıdık. Sonra Allahu Ekber deyip secdeden kalktık. Bu elimiz değdi mi yere? Değmedi. Diğer altısı değdi. Bu elimiz değdi mi? Değmedi. Bu şekilde bu secde geçerli midir? Diyoruz ki geçerli değildir. Bu secde geçerli değildir. Biraz sonra tafsilata gireceğiz. İleride faydalar bölümünde zikredeceğiz. Tafsilata gireceğiz. Ama bir insan secdenin başından sonuna kadar eğer bir azası, yani secde etmesi gereken bir azasını yere koymuyor ise diyoruz ki o insanın o yaptığı secde geçerli değildir. Diyoruz ki ama bir özürden dolayı bu var ise bu bundan nedir? Müstesna. Yani adamın omzundan kolunun olmadığını düşün. Değil mi? Adam elini koymuş. Öbür eli yok. Şimdi senin elin yok de senin namazın olmuyor demeyeceğiz. Özür halleri müstesna. Veyahut da adam hastalığından dolayı hakkıyla secdeye gidemiyor. Hastalığından dolayı. Sandalyede oturarak kılmak zorunda. O zaman senin secden olmuyor demiyoruz. Yani hiçbir özrü olmadığı halde bir insanın elini veyahut da ayağını veyahut da herhangi bir azasını, secde ile alakalı azasını yerden kaldırması diyoruz ki arkadaşlar nedir? O secdenin olmadığı anlamına gelir. Sonra secde et dedikten sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki hatta tetmainne sacide. Biraz önce rükuda söylediğimiz gibi secde ettiğin esnada da ne yap? Mutmain olana kadar o hal üzerine bekle. Mutmain olmanın ölçüsünü ne söyledik? Yani orada vacip olan zikri bir kez söyleyene kadar, yani Subhane Rabbiyel A'la diyecek kadar o pozisyon üzerinde ne yapmamız gerektiğini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselam. Beklememiz gerektiğini söylüyor. Sümmerfa hatta tetmainne calise. Sonra diyor mutmain olacak bir şekilde kalkarak otur. Yani secdeden kalkıp iki secde arasında oturuş diyoruz ya arkadaşlar. İki secde arasındaki oturuşun hükmü ne? Namazın rükünlerinden. Yani olmazsa olmazlarından. Bunu yapmadığın zaman namazın olmaz. Ne diyor? Sümmerfa hatta tetmainne calise. Yani mutmain olacak. Oturmada mutmain olacak şekilde ne yap? Otur. Demek ki rükudan, secdeden kalkıp oturma pozisyonuna geçtik. Hemen geçtiğimiz gibi geri gidersek ikinci secde olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Oradaki yapılması gereken zikir. Rabbigfirli bir en az bir kez söyleyecek kadar o pozisyonda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Beklememiz gerekiyor. O yüzden namaz kılmak bir ibadet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekliyle yapmamız gerekiyor. Yoksa böyle rükudan doğrul, oradan hemen secdeye git, tavuğun yem yediği gibi bu namaz Allah katında makbul olan bir namaz değil. Namazın hakkını vermemiz gerekiyor. O yüzden diyoruz ya, tadili erkana riayet etmeyen kimselerin arkasında ne yapılmaz?
Namaz
kılmaz. Bir adam eğer bunlara riayet etmiyorsa, yatıp kalkıyorsa diyoruz ki o adamın arkasında namaz kılma. Çünkü bu adam namazın rükünlerini terk ediyor. Olmazsa olmazlarını terk ediyor. Sonra Allah diyor ki "Sümmescud hatta tetmainne sacide." Sonra bir kez daha secde et. Yine o secdede mutmain olana kadar bekle diyor. Yani bir rekatta iki tane secdenin namazın rükünlerinden olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Sümmef'al zalike." Sonra bunu, yani bu sana anlattığımı, buraya kadar anlattığımı yap. Yani sana nasıl namaza gireceğini söyledim. Namaza nasıl başlayacağını söyledim. Ne okuyacağını söyledim. Nasıl ruku yapacağını, oradan nasıl doğrulacağını, oradan nasıl secdeye gideceğini, iki secde arasında nasıl oturacağını. Bunların hepsini sana nasıl söylediysem o şekilde bunları ne yap? Yapmaya devam et. Fi salatike kulliha. Kıldığın bütün namazlarda. Yani sadece sana bu namazınla ilgili bir şey öğretmiyorum. Bundan sonra da ne yapman gerekiyor? Bütün namazlarını bu şekilde kılman gerekiyor diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bu şekilde hakkıyla eda etmeyen kimseye nasıl namaz kılacağını bu şekilde öğretiyor. Hafız İbn Hacer diyor ki ahracehu seb'a. Bunu 7 imam tahriş etmiş diyor. 7 imam kimdi? Kutub-ı Sitte, yani 6 kitap. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve ne diyoruz? İmam Ahmed'in Müsned'i. 7 kitapta da bu hadis-i şerif bulunuyor arkadaşlar. İbn-i Mace'nin Müslim'in isnadı ile zikrettiği ibarede hatta tatma inne kaime. Burada Buhari'deki gelen, yani biraz önceki okuduğumuz hadisin ilk metni nerede geçiyor? Metin Buhari'ye ait. Orada diyor ki ثُمَّرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَا. Tam dik olacak bir şekilde ne yap? Doğrul. Ama geri kalan bütün ibarelerde secde ile alakalı iki secde arasında mutmain olana kadar doğrul ibaresi geliyor değil mi? İbn-i Mace'nin Müslüm'ün isnadı ile zikrettiği rivayete de dönüp baktığımız zaman حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمَا. Yani diğer rivayetlere uygun bir şekilde mutmain olana kadar ibaresi geçiyor. Yani diyoruz ki rükudan doğrulduğun zaman da mutmain olana kadar o hal üzerine beklemen gerekiyor. Çünkü ikinci olan bu rivayet bunu bize açıklıyor. İlk rivayete dönüp yani rükudan doğrulmanın yeterli olduğu anlaşılabilir ibare olarak. Ama ikinci rivayet ne yapıyor onun? Orada da mutmain olmamız gerektiğini, o süre zarfında beklememiz gerektiğini bize açıkladığını görüyoruz. Yani sonuç olarak diyoruz ki arkadaşlar rükudan doğrulduktan sonra veyahut da diğer rükünlerin hepsinde hakkıyla o rükünü eda etmediğimiz sürece isterse 100.000 kere namaz kıl, o kıldığın namaz Allah katında senden kabul edilen bir namaz değil. Bunu nereden söylüyoruz? Yani nasıl bu kadar cüretkar olabiliyoruz? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye ne diyor? İrci' fesalli fe inneke lem tusalli. Geri dön. Namazını kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifte açıkladığı ibarelere döndüğümüz zaman hakkıyla bu şekilde kılınmadığı zaman namaz Allah katında makbul olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye bu şekilde söylediğini görüyoruz. Bugünlük burada yetinelim arkadaşlar. Hepinizin yorulduğunu gözlerinizden görüyorum. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.